Podcast dinle.
Şimdi hiç sözü uzatmadan, çok zaten uzundur da takip ettiğim değerli bir arkadaşım diyebilirim artık. Tanıştık en azından. Mert Çobanova size davet ediyor. Mert hoş geldin dostum.
Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
Ben iyiyim, sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
İyi abi, ben de güzel bir tatilden dönüş oldu. Şimdi ailemin yanına geldim, biraz ailemin yanında kalacağım bir süre. İyi gidiyor, güzel bir kafa dinlenmesi oldu bizim için. Yoğun bir dönemden geçiyorduk. O şekilde devam ediyor. Tatil yaradı diyebilirim kısaca.
Sen de bir sürü Instagram'a hikaye atıp besledin mi verileri?
Aynen abi, yani şu an ne kadar makineleri doldurabiliyorsak, bu açık kaynaklı kod şeylerini ne kadar doldurabiliyorsak, ben de o internete ayak izini bırakıyorum her tarafa.
Aynen, bir de işte küresel ısınma tarafı var, ona hiç girmeyeceğim. Hani her attığımız şeyde kullanılan sonuçlar, o kadar da duyar kasmayayım şimdilik. Biz direkt aynen seni tanıyalım
her
abi.
Her sorgusu, her izlediğiniz Netflix'in işte onun yükü falan, evet bir sürü öyle konu var.
Biz seni tanıyalım abi, ben arkadayım. Sorularımız dediğin gibi zaten hazır. Mert Çobanova kimdir? Kendi dilinden, yani kendi tarafından kendini bir anlatırsan.
Ben veri bilimciyim. Aslında bugün burada olmamın nedenlerinden bir tanesi de o. Ama sosyal medyada çok gözüken veri bilimcilerden bir tanesiyim. Bu nedeni de aslında çok fazla paylaşım yapmam ve ücretsiz eğitimi desteklemem. Belki beni daha önceden takip eden arkadaşlar biliyordur. Verdiğim hiçbir eğitimi ücretli veya atıyorum işte para karşılığı veya Udemy karşılığında vermiyorum. Bunun da aslında motivasyonu şuradan kaynaklanıyor. Yani bu zamana kadar öğrendiğim bütün her şeyi, hemen bütün her şeyi ücretsiz öğrendim. Bu benim bir borcummuş gibi şu anda insanları ücretsiz bir şekilde veri bilimi konusunda eğitmeye çalışıyorum. Umarım onlar da mutlulardır. Üniversiteden mezun oldum 2019 yılında. Aslında yeni mezunlardan bir tanesiyim. 96'lıyım bu arada. Öncesinde Bosch'ta veri bilimci olarak çalışıyordum, Bursa'daki fabrikada. Sonrasında o şirketten istifa edip İstanbul'a geldim. Artık yapay zeka ve veri bilimi eğitimi üzerine olan bir startupta yapay zeka takım lideri olarak çalışıyorum. 6 kişilik bir grubum var. Onları da eğitip bu Türkiye'de bu veri bilimi çağını aslında böyle insanlara vermek için çalışıyoruz. Genel olarak aslında
açıkçası ben de bu yüzden seni takip almıştım. İnsanlara gerçekten faydalı olmak isteyen bir insansın. Seninle zaten ayrıca daha detaylı bir yayın yapacağız veri bilimine dair. Ama burada sadece kariyer yönlendirmesi olduğu için sorular belli ve net olduğunu söylemiştik. Hocam, evet. O zaman sana direkt soruyorum abi. Nasıl veri bilimci olunur? Yani veri bilimci olmak için hangi üniversiteye, hangi bölüme gidiyorsun? Üniversiteleri de anlatabilirsin bu şeyde. Nasıl olunuyor?
Abi şöyle bir şey. Ben veri bilimi konularına 2016 yılında başladım. O zaman takdir edersiniz ya da hatırlayanlar vardır muhakkak. Yani böyle bir üniversitede böyle bir bölüm yoktu. Belki yüksek lisansta bunda hani büyük veriyle alakalı akademik programlar olabilir ama işte bunun bir üniversite bölümü, lisans bölümü veya işte ön lisans herhangi bir böyle bir şey yoktu. O zamanlarda bunu evden yapmanız gerekiyordu. Ya da işte MIT, Harvard gibi kaynak çıkartmış ya da bu alanda çalışan insanların bulunduğu yerdeki kaynakları internetten toplamanız gerekiyordu. Şimdi üniversite konusunu bir sonraki sorulara da gireriz ama ben kısaca veri bilimci nasıl olunur konusunu biraz böyle özetleyeyim. Abi aslında yaptığımız iş biraz daha böyle istatistik ve programlama arasında böyle gidip geldiğiniz bir oluşum. Şeyi biliyorsun, normal hani yazılımcı, software developer kısmını biliyorsunuz. İşte JavaScript olabilir, C olabilir, gömülü sistemlerde olabilir. Burada biraz daha yapmış olduğumuz şey şu. Bir yazılımcıdan biraz daha farklı olarak çok kompleks bir hesap makinesi kullanıyorsunuz aslında. İşte bu herhangi bir programlama diliyle olabilir. Bu kompleks hesap makinesini nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yani elinizde büyük bir veri var. Bunu işleyerek bundan bir anlam çıkartma potansiyeliniz var. Fakat bunu elle yapamadığınız için bunu bilgisayar kodlarıyla yapıyorsunuz. İşte veri bilimcilik aslına bakarsan çok çok kaba bir tabirle bu olmuş oluyor. Yani ne anlama geliyor? Senin önünde bir veri var. Sen istatistik bilgini kullanıyorsun belirli bir yere kadar. Ve sonrasında işte kullanılmış ya da bu alanda iyi çalışan modeller var. Bunların neler olduğunu ve nasıl kullanabileceğini öğreniyorsun. Yapmış olduğun şey o teorik bilgiyi gerçek hayatta nasıl implemente edebildiğinle alakalı bir çalışma veri bilimi baktığımızda. Şimdi veri bilimci nasıl olur konusu çok özür dilerim. Çok ufak bir bölüm daha var. Aslında benim bir YouTube kanalım var bu arada şu an bizi takip eden arkadaşlar için. Ben veri bilimcinin galaksi rehberi diye uzun bir video çektim. Yarım saatlik bir video. Ve dönem dönem bunu anlatıyorum işte canlı yayınlarda. Aslında veri bilimcinin galaksi rehberi bir veri bilimci olma yolunda ihtiyacınız olacak bütün komponentleri böyle parça parça anlattığım bir video. Onu da arkadaşlar izleyebileceğiz.
Biz zaten YouTube kanalına, biz YouTube'a yüklediğimizde bu videoyu etiketleyeceğiz. Altta da ilk yorum senin olacak. Mert'in YouTube kanalı gerçekten çok değerli. Ben de izliyorum Mert. Hani şunu dememeliyiz değil mi? Ben sağlık alanında çalışıyorum. Ben mühendisim. Ben ne bileyim yazılımcı değilim. Veri bilimle benim ne alakam olur? Hayır. Veri her yerde ve her yerde veri bilimci ihtiyaç var. Doğru bir özet.
Abi kesinlikle. Yani şöyle, hani meslekten bağımsız olarak veriyle alakalı, yani işte bu makine mühendisi, inşaat mühendisi hiç fark etmez. Elinizde veri varsa ve bu veri işlenebilir, içinden anlam çıkartılabilir bir potansiyeli de varsa veri bilimci olabilirsiniz veya bir veri bilimcisiyle birlikte çalışabilirsiniz. Tamamen insan odaklı bir meslek. Hatta ben her zaman şunu söylerim, işte mühendisliğe başka bir bakış açısı getirmiş yeni bir mühendislik dalı tüm hepsi için.
Kesinlikle. Ben de bir ara ilgilenmiştim. Çok tavsiye ettiğim bir alan mühendis arkadaşlara. Şimdi diğer sorum şu olacak. Bizim mühendislikte hep gelen bir sorudur bu. İşte Burak, yani elektrik elektronik okuyacağım ama üniversite mi mühendislik mi? Aynı mantıkla ben sana realist bir yaklaşım. Yurt içi yurt dışında ayırabilirsin. Yurt içi mi yurt dışı mı? Türkiye'de ya da yurt dışında iki ayrı cevap verebilirsin. Bölüm mü daha önemli? Yani bir yerde gideyim ben veri bilimi okuyayım, kendimi geliştireyim mi? Hayır abi, iyi bir yerde okuyayım, bekleyeyim bir sene mi? Hani bunu ne diyebilirsin
Ya bizde şöyle bir durum var. Belki Twitter'daki o hani Twitter ortamından biliyorsundur. Alaylı olmak ve akademik tarafta olmakla alakalı bir durum var. Yani eğer isterseniz bu bölümün üniversitesini okumadan da yapabiliyorsunuz. Çünkü internetteki kaynaklar muhtemelen Türkiye'de gidebileceğiniz bir üniversiteden çok çok daha iyi şekilde dışarıdan alabileceğiniz kaynaklar var. Ben üniversiteye biraz şöyle bakıyorum. Üniversite sana bir müfredatın ne olduğunu ve nasıl çalışman gerektiğini, nelere çalışman gerektiğini gösterir ama günün sonunda sen yine oturup 8 saat, gün içerisinde 8 saat o konuya yine sen çalışıyorsun. Yani kimse sana Fourier denklemini gidip de beynine yerleştirmiyor. Sen oturuyorsun abi, alıyorsun bu alandaki en iyi kitap hangisi, sonra ona oturup çalışmaya başlıyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Üniversite ya da bölüm diye düşündüğünüz zaman ben elektrik elektronik mühendisiyim ama 6 yıldır bu alanda çalışıyorum. Elektrik elektronik mühendisliğinin bana katkısı matematik bilgisi olmuş oldu bu alanda. Ya yani işte mesela görüntü işlem üzerine çalıştığım dönemlerde sinyal işlemi üzerine mesela çok ilgim vardı. Onların çok etkisi oldu ve ne oldu? İşte matematiği bana sevdiren bir şey oldu. Bu bağlamda üniversite size iş hayatınızda, kariyerinizde evet seni bir iki adım yukarı çıkartabiliyor. Özellikle eğer yurt dışında okumuşsan çok çok daha öne çıkıyor biliyorsun Türkiye içerisinde. Ama gerçekten veri bilimi öğrenmek istiyorsan, yani tüm her şeyden bağımsız, hani işte o ön yargılardan tamamıyla bağımsız bir şekilde öğrenmek istiyorsan, bana kalırsa üniversitenin de çok büyük bir etkisi yok. Çünkü yeni popülerleşen bir alan ve sen dışarıda inanılmaz kaliteli kaynaklar bulabiliyorken
Tam
üniversitedeki
şu, onu soracaktım Mert. Tarafsız ve dürüstçe bunu söyleyebilirsin abi. Bir çekincemiz yok. Sen eğitim aldın. 4 yıllık veri bilimi eğitimi aldın ama yani seviye olarak diyelim 1'den 5'e kadar seviyen 2. Örnek veriyorum. Çok basit. Ben eğitim almadım. Alaylı dediğin insanlardanım. Ben kendi kendime öğrendim. Lisans diplomam bile yok. Çünkü ben böyle insanlar gördüm. Polonya'da, Hollanda'da. Lisans diploması yok ama adam çok iyi. Şimdi bir şirket alırken bana şunu der mi? Senin diplomam yok, ben Mert alacağım. Yoksa beni mi seçer? Hani bu nasıl bir bakış açısı şirketler
Evet.
tarafından var?
O kesinlikle deniyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bence bu bir handikap aslına bakarsanız. Ben mesela atıyorum elektrik elektronik mühendisliği okudum. İşte dışarıda da herhangi bir bölüm olsun. Belki sosyoloji gibi hani mühendislik olmayan bir bölüm olsun. O çocuk belki de bu zaman içerisinde benden çok çok daha yüksek bir seviyeye çıkmış olsun. Yahut üniversite okumamış daha iyi olsun. Abi şöyle bir mevzu var. Veri bilimciliği ya da yapay zeka konuları son zamanlarda o kadar fazla popülerleşti ki Udemy'den ikinci kursunu bitiren bir kişi veri bilimci olarak bir iş başvurusunda bulunuyor. Ve bunların sayısı inanılmaz fazla. Ve sıkıntı da şu, gerçekten yetenekli olan insanlar sadece birkaç sertifika sahip olduğu için bu cesareti gösterip başvuran insanlar tarafından ezilmeye başlanıyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor, düşünsene sen bir İK'da çalışan birisin, sen bir İK'sın. 150 tane sana mülakat CV geliyor. Ve sen bunların beşincisinden sonra bu insanın hiçbir şey bilmediğini sadece iki kurs izleyip ben bir veri bilimci oldum diye başvurduğunu düşün. 6. mülakattan sonra artık bir filtreye ihtiyacın olur. Bu bağlamda insanlar şunu yapıyorlar. Diyorlar ki abi doktora seviyesinden veya işte yüksek lisansını bitirmiş kimse bize başvurmasın diye bir büyük bir filtre koyuyorlar ki bu Udemy kursu iki tane kurs tamamlayıp gelen insanları egale etmek için. Bu bağlamda yani siz eğer yüksek lisans yapmıyorsanız bu bölümde muhtemelen biraz handikaplı oluyorsunuz ve kendinizi gösterebilecek çok iyi bir portfolyoya sahip ve biraz da şanslı olmanız lazım.
Dünyaya bir daha gelsen, bir daha bu alanı seçer misin yoksa abi boş ver ya başka bir bölüm mü okurum diyorsun?
Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyaya bir kez daha gelsem 14 yaşında bu alana çalışmaya başlardım. Yani işte
Oo.
22 yaşımı beklemezdim muhtemelen ya da işte 21 artık hatırlamıyorum tam olarak. Direkt 14'ten itibaren çalışmaya başlardım bu alanla alakalı.
Peki 30 yaşında yönelse bir insan bu alanı için geç mi? Yani belli bir yaş aralığı var mı sana göre? Hani belli bir yaş aralığından sonra yönelmek çok zor olur hocam. Yani boşuna uğraşmasınlar diyor musun?
Abi şöyle bildiğin gibi ben hani yayınlarda da işte eğitimlerde tüm herkesi kucaklayan bir yapıda Yani bunu tüm unsurlardan bağımsız hale getiriyorum. Çünkü inanılmaz böyle outlier dediğimiz böyle uç örnekler çıkartıyorlar. 50 yaşına bile başlasanız müthiş bir performans gösterebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. Belki kariyerini eğer çok farklı bir alandan hani 30 yaşından sonra işte yapmışsan bir makine mühendisliği iyi bir şekilde kariyerini oluşturmuşsun. Belki alan değiştirmek onlar için tehlikeli olabilir. Çünkü dediğim gibi iş bulma olasılığı biraz düşük. Çok büyük bir hype var ama çok kalifiye olduğunuz zaman ancak kolay bir şekilde iş bulabiliyorsunuz. Çünkü çok büyük bir yarış var. Hani
Ama
daha demin
şirketin
bahsettiğim
de bir
gibi.
yandan veri bilimci de lazımsa bu yetkisini de kullanıp yani bir an iki maaş bile alabilir belki. Atıyorum hem mühendistir, Ar-Ge mühendisi örnek veriyorum bir de veri bilim öğrenmiştir yani mesela bu çok kolay olur onun
Tam
için.
olarak ona bağlayacağım. Yani alan değişikliğinden ziyade bunu yeni bir yetenek olarak eğer yani 30 yaşından ya da daha yüksek yaşta olan arkadaşlar için söylüyorum. Alan değişikliği yapmaktan ziyade halihazırda bulunduğunuz kariyere ek bir yeni yetenek olarak bunu katarlarsa muhtemelen onların şu anki kariyerinden çok daha iyi bir yere gelebilirler. Yani aslında şey yapmıyorum kesinlikle. Hani çalışmayın demiyorum. Bu şekilde yaparsanız etkisi çok yüksek olur.
Yani
Eğer
keskin net bir alandan çıkış yani yine güvenli limanınız olsun yanınızda ek özelliğiniz olsa daha iyi diyorsun. Ben böyle anladım.
çok daha iyi. Ya şöyle bir şey, direkt veri bilimi için işte lisans okumuş öğrenciden çok daha iyi. Çünkü düşünsene makine mühendisliğinle alakalı derin bir bilgin var. Orada belki bir hatta çalışıyorsun. İşte makineleri sen maintain ediyorsun. Onun yanına bir de veri bilimi koyduğun zaman en azından profesyonel şey veri bilimci olan birisiyle muhabbet edip çok daha iyi bir kolaborasyon sağlayabilirsiniz. Bana kalırsa bu tarz böyle çapraz işler yani iş bulan insana çok daha etkili oluyor.
Süper abi. Türkiye'de ona da tek maaş verirler. Ha. Bir iki iş yaptırırlar.
Yok
Yani
abi.
eminim zorlarlar. Son 5 dakikamız. Bu formatta uzun tutmuyoruz yayınları. Belli sorularımız var demiştim. İki soru daha kaldı Mert. Yok bir tane kalmış hatta. Çok güzel.
Evet, son sorumuz.
Aynen. Alana yönelecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncesinde ne türlü hazırlıklar yapmalılar?
Abi olay şu, çok basit. Yani şunu söylüyorum. Öğrenmeyi bırakmayacak bir motivasyon. Tam olarak hani veri biliminin olayı bu. Çünkü ben 4-5 yıldır bu alanı çalışıyorum. Halen işte en başa döndüğüm zaman bile yeni şeyler öğreniyorum. Sonlara doğru gittiğim zaman da yeni şeyler öğreniyorum. Ve her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu eğer bu alana çalışıyorsunuz durmadan yeni kaynakları öğrenecek ya da bunu gerçekten sevip işte gazete okur gibi işte bu Towards Data Science veya Twitter'daki ya da yeni videolar çıkan insanları düzenli takip etmeniz lazım. Hani şey gibi değil işte ben 4 yıl bunun lisansını okudum, 2 yıl yüksek lisansını okudum bitti benim bilgim ve bu öğrendiğim bütün bilgiyle geri kalan bütün hayatımı yaşarım diye bir durum bu alanda söz konusu değil en azından şimdilik. Yani bu mesleğinizin 15. 16. yılında da okuyarak halen çalışarak yapabileceğinizi düşünüyorsanız bana kalırsa bu alana başlayın. Başlamadan önce ben yani 3 şeyi öneriyorum. Birincisi bu alanın teorisi yani makine öğrenmesi teorisi. İkincisi matematik bilginiz, işte istatistik olabilir, lineer cebir olabilir. Bunları çok fazla kullanacaksınız. Üçüncüsü de herhangi bir programlama dilinde gerçekten iyi bir şekilde program yazabiliyor olmak. Yani şunu görüyorum sık sık. İşte birkaç tane programlama diline gitmektense bir tane programlama dilinde hakim olduktan sonra bana kalırsa geri kalan tarafı işte CI/CD olur, işte versiyon kontrolü olur, veri görselleştirme olur. Geri kalan yetenekleri geliştirmek. Yani bir programlama dili daha öğrenmek belki size diğerlerine nazaran çok daha etkisi olmayabilir ki. Yani ben işte bu bir ihtiyaç listesi oluşturmuştum kendi blogumda. Bu bana kalırsa daha kritik. Çünkü canlı yayının başında söylediğim gibi biz programlama dilini bir yazılım mühendisi olmak için kullanmıyoruz. Daha çok bu kompleks hesap makinesini iyi bir şekilde yönetebilmek adına kullanıyoruz. Bu bağlamda bana kalırsa teorinizi ve pratiğinizi geliştirmek bir yazılım dili daha öğrenmekten çok daha kritik. Bir tanesinde çok iyi hakim olduktan sonra çok da fazla gerekmiyor. En kötü ihtimalle büyük bir ekiple çalışıyorsanız bunu bilen birisini alıp onunla birlikte çalışmak daha etkili olduğunu gördüm. Yani mesela çok basit olacak. Bir örnek de vereyim. İşte görüntü işlemi üzerine çalışıyorsunuz. Python'da yazdınız, prototipini yaptınız ve çalışıyor. Çok güzel, harika. Yavaşlığından dem vurup bunu C'de bir daha yazmak istiyorsanız gidip de C'yi öğrenmekten ziyade C'ye gerçekten hakim birisini gruba alıp onunla birlikte projeyi yeniden yazmak bana kalırsa daha mantıklı bir hareket. Siz bu sırada İşte modelinizin işte teori tarafında belki işte unit modelinizi geliştireceksiniz. Belki işte modelde daha iyi optimizasyon yapmak için bu enerjinizi harcamanız yeni bir dili öğrenmekten daha etkileyici olabilir.
Mert harika bir yayındı. Yani gerçekten bence rehberlik edebilecek insanlara net sorular, net cevaplar harika bir yayın oldu. Ben şunu göstereyim. Üstte bir gelecek bilim etiketi kullanıyoruz. Şöyle de yapabiliriz. YouTube'a atılacak bu yayın. Belki bir yarım saat sonra YouTube'da kaydımız olacak. Hem oradan yorumlarda soru sorabilirsiniz. Hem de Twitter'da hem Mert Çobanov'u hem bizi takip edip ve gelecek bilim etiketini kullanırsanız, biz etiketi takip ediyoruz. Güzel sorular sorarsanız hem retweet yaparız. Yani Twitter'dan diğer takipçimiz de bu soruyu görür ve cevabı da Mert oradan zaten veriyor. Ya ben bugüne kadar cevap vermediği insan görmedim. Genelde çok yardımcı bir arkadaş. Yani yardımsever bir arkadaş. Sağ olsun. Eklemek istediğin, aklında kalan, ya Burak şunu unuttum, son şeylerim varsa alalım abi, yavaştan kapatalım.
YouTube bu yani Gelecek Bilim'de kanalına yüklendiği zaman eğer bu yayında cevaplamadığı sorular olursa ben orada birebir bu soruları cevaplıyor olacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Aynı zamanda bana Twitter üzerinden de sorularınızı yazabilirsiniz. Güzel soru olduğu zaman ben de hani o soruyu alıntılayarak cevaplıyorum. Burada tek yani istediğim şey şu. Hani çok kısa bir Google aramasıyla bulunacak şeyleri eğer sormazlarsa bundan memnun olurum. Çünkü bazen hani hem yayınlarda hem konuştuğumuz şeyleri dinlemeden direkt soru bölümüne geçiyor arkadaşlar. Onun dışında geri kalan böyle güzel soruları cevaplıyorum.
Kesinlikle. Eğer
bu alanla alakalı ilginiz veya işte böyle motivasyonunuz varsa ben şu anda Verebilimi 101 adında Verebilimi konuları böyle baştan sona uzun bir seri çekiyorum. Böyle hani biraz şöyle diyeyim, yavaş bir seri aslına bakarsanız. Çünkü işte full time çalışıyorsunuz, bir yandan bir sürü işte projeniz var. Belki şu Paul Graham'in, belki duymuşsunuzdur, Paul Graham'in makalelerini şu an çeviriyoruz Türkiye'de. Ben hani en çok heveslenen...
Ben dün hatta retweet yaptım. O çalışmana hayran kaldım. Ben de PV Education'ı çeviriyorduk bir zamanda. Proje yarım kaldı. Sebebi ne biliyor musun? PV Education sahiplerinin dönmemesi. Adam bana bir yıl sonra mesaj attı. Profesör adam. Yani Solar'ın o kutsal kitabı gibi bir yerde biz dedik ki bunu Türkçe'ye kazandıralım. Sen de benim yaptığıma çok benzer şeyler yaptığın için ben onu görünce heyecanlanmıştım. Ya müthiş bir şey. Emeğine sağlık yani.
Paul Graham'i direkt sordum. Dedi ki tamam hani yapın, ben de linklerim dedi ve ben çok aşırı mutlu oldum.
Çok
bunlar
iyi.
İnanılmaz kaliteli yazılar. Eğer hani sadece işte veri bilim için değil, bu teknoloji alanında çalışan herkes için inanılmaz yazılar ve ben tek isteğim hani bunu insanlara kazandırmak. Siz de destek olmak isterseniz yaklaşık olarak 120 tane falan makalesi var, hatırlamıyorum tam sayısını. Şimdi tek başıma çevirmem imkansız olacaktı bu yoğunlukta.
İnsana gelecek binde olarak da destek verebilir, biliyor musun Mert? Bununla sonra konuşalım.
Herkes bir tane yapsa, ben hep öyle diyorum, herkese bir tane yapsa, bak
tamam,
9 bin
aynen.
Bir tane
yardımcı olalım. Çok şey. Müthiş olur. Ben bunu ekiple konuşacağım abi. Bizde iyi İngilizce bilen çevirim. 30 kişilik de yazar ekibimiz var bizim yaklaşık. Ben bunu konuşayım abi. Sen de zaten yeni sonra konuşuruz bunları.
Abi harika.
O projeni olur. Mutlaka desteklemek istiyorum. Çok güzel. Teknoloji okur yazarlığı çok önemli bir şey abi. Yani kimse bunu şey yapmasın.
Kesinlikle öyle. Çünkü yani bu birincisi yönetim tarafında sizin hani sizin çalışma motivasyonunuzu arttırıyor. Takım arkadaşlarınız da bu işte bu bilgi seviyesinde olduğu zaman onlarla kolaborasyonunuz da çok artıyor. Bence hani bu çok kritik bir şey. Çünkü bodoslama yapılan bir alan değil çünkü teknoloji alanı.
Evet, süpersin abi. O yüzden şunu da ekleyeyim sonra, komik bir şey olsun. Ben öyle yazılım bilimci olacağım ama matematik öğrenmek istemiyorum. İşte işim teorisini öğrenmek istemiyorum diye arkadaşlar varsa onlara Celal Şengör bir cevap veriyor.
Zırva. Neden? Çünkü zırva. Şeylerimiz de görsün. Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva.
Direkt zırva diyoruz. Böyle bir şey yok.
Celal Şengör çünkü çok severim. Gerçekten çok güzel oturuyor.
Çok güzel. Her yere oturuyor böyle zırva olan şeylere. Dostum çok teşekkür ediyoruz. Sana buradan kalp gönderiyoruz. Sevgilerimizle. Sen altı al. Çıkma ama yayından. Şimdi ben bitirişi veriyorum. Geliyorum abi. Çok sağ olasın. Hoşça kal Mert.
Hoşça kal. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kal. Podcast dinle.